Aman aman elmalı, her gün böyle olmalı. Hoppa, oturmaya mı geldik? Hadi kalkın oynayacağız. Beni dinlerken oynayabilirsiniz, biliyorum. Ben size böyle dırınırı dırınırı yaparım buradan. Şinanay yavrum, şina şinanay. Şinanay da şinanay, hoppa şinanay, hoppa. Hadi yar, düğün havasına sokuverdim hemen sizi nasıl ama. Ben bu havaya girdim, siz de girin. Yakında düğün planlamama yardımcı olabilirsiniz. Çünkü hazır olun. Benimle Eğlenir Misin isimli bölümümde, podcast bölümümde düğün yapacağımı söylemiştim. Ama o vakit yaklaştıkça ben gerim gerim geriliyorum. Rüyalarıma falan giriyor ya. İşin garip tarafı, kendimi kesinlikle düğünde ortada oynarken hayal edemiyorum. Ay bak, şimdi bayılacağım, bir fenalık geldi bana, çok ürkütücü. Instagram'dan takip edenler partnerimle memleket gezisi yaptığımızı görmüştür bayramda. Büyüklerimizin ellerini öptük, bayramlarını kutladık. Aynı zamanda da ahan da ben bu insanı seçtim bir aile kurmak için diye tanıştırdık. Bu da beraberinde düğün ne zaman sorularını getirdi tabii. Kendime gelinlik sponsoru bulmadan düğün yapmayı planlamıyorum. Bunu açıkça belirteyim. Hayırlısı bebebişler. Valla Allah hepimize hayırlı kısmetler ve bol altınlı düğünler versin. Şimdi tabii bir de ev düzmek lazım. Ya bu kelime de çok saçma değil mi? Ev düzmek. Düzmek. Hali hazırda argo bir kelime de olduğu için komik geliyor söylemesi. Ev düzerken zevksiz bir düzüşme yaşanıyor tabii piyasayla. Hani böyle bitir artık hoca, bitir maçı dediğiniz ve boşalmasını beklediğiniz ama ısrarla git gele devam eden partner olur ya, onun gibi bir durum. Hem yeni ev, şöyle güzel bir şeyler alayım diyorsun. Hem de ev eşyası lan, yani götüm rahat etse yeter dediğin bir şey sadece. Tamam hadi kumaşı da güzel olsun da yani sağlığıma bir şey olsa şak diye o kadar parayı veremem. Gitmiş orada bana koltuk takımı 8.000 diyor. Hadi lan oradan, hadi lan. Festival düzenlerim ben o parayla. Yani tabii böyle site bahçesinde falan anca. Herkes kendi içkisini getirirse çay bardağında falan anca içeriz. Arkadaşlarımız çalar falan böyle. Zaten 12'den sonra müzik de yasak. Yeter herhalde 8.000. Gerçi onu da iptal ederler ha. Anadolu Festivali, Eskişehir'deki iptal oldu ya hani. Bizimkini de iptal ederler. Peki festival demesek de ona işte apartman toplantısı desek. Müzikli apartman toplantısı olmaz mı? Yenmez mi? Dışarıdan gelenleri de mesela bilirkişi olarak seçtik desek. Hı? Biz karar veremiyoruz, anlaşamıyoruz aramızda. Bilen birilerini çağırdık desek. Bence bir olur var gibi ya. Ya da festival derneği kursak mesela. Gri veya beyaz uzun kimonolar da giyeriz, hiç sorun değil. Şalvarlar da rahat oluyor zaten. Tiril tiril oynarız, dans ederiz. Tarikat üyelerini bir hayal edin bak. Beyaz cübbe ve entarilerle. Sarıkları falan bir çıkarın. Tabii gerek yok şimdi sarıklara. Azıcık bir de böyle bir göğsü açın ya da crop toplar. Tam size bohem festival stili değil mi? Biraz da böyle simli makyajlar, neon bileklikler, takı tıkımı. Tamam. Eyvah, şeriat mı geliyor diye korkuyoruz ya aslında, hani onların giyinimini falan böyle bir düşününce. Bakın, onların giyinimini bu şekilde evirebiliyoruz. Dönüşümümüz bu kadar kolay olabiliyor aslında. Böyle fikirlerle kendimi avutuyorum ben de. Ne yapayım? Zaten kafayı yemişim işte bu yeni eşya falan, fişman, ev mi düğün mü falan derken bir yerlerden kolay kurtuluş noktası bulmam lazım. Bakın, ben çocuk doğuracağım. O çocuğun saçma saçma insanlıktan nasibini almamış, kültür diye bize dayatılan ama rezillikten başka bir şey olmayan bağnazlıkların engellenebileceği bir ortama doğması lazım. O yüzden bu dönüşüm olacak, gerçekleşecek. Varsa tarikat içerisinde bulunmak isteyen bulunsun, bana ne? Ama benim yaşam şeklime, yaşam standartıma dokunmayacak o oluşum. Çocuk yetiştirmek için de para biriktirmek lazım. Aman takmayacağım ben bez falan ya. Sıçsın salonun ortasına. Ünlüler bile yapıyor. Bakın Amber Heard nasıl sıçmış Johnny Depp'in yatağının mı salonun mu ne ortasına bir yerlere sıçmış ya. Yapıyorlar yani. Benim çocuğumun nesi eksik Amber Heard'den? Ne eksik yani onun bokundan? Çocuk bezlerine de kilit takıldı ya bu ülkede zaten. Mobilyaların falan teşhir ürünleri oluyor ya hani daha ucuz. Yakında reyonlarda sergilenen gıda ürünlerine de o muamele yapılabilir gibi geliyor bana. Asıl böyle pahalı, el değmemiş, hırpalanmamış, kapağı açılıp bir yudum alınmamış gıdalar camların arkasında. Ön tarafta eciş bücüş olmuş, alsam mı almasam mı kararsızlığı içerisinde olan insanların ellerinden geçmiş çeşit çeşit ürünler. Teşhir ürünleri biliyorsunuz daha uygun fiyatta oluyor. Orasında burasında kırıklık ya da yamukluk olduğu için. Valla benim için hiç sorun değil. Ucunda çizik varmış, burasında yamuk varmış. Alırım o teşhir ürününü. Ama tabii gıda ise alamam. Artık ikinci evdir, teşhir ürünüdür. Bir şekilde döşeyeceğiz evi. Zaten lafı da getirdim bu haftanın konusuna. Teşhircilik. Teşhircilik bir suç mudur? Evet, suçtur. Ama suç kapsamına giren şey tam olarak nedir? Bundan bahsedelim. Bir kişinin cinsel organını veyahut vücudunun benzer cinsel kısımlarını direkt olarak belirli bir kişiye karşı değil de aleni olarak sergilemesi teşhircilik suçunu oluşturuyor. Şimdi tabii burada bir kişiye karşı değil ifadesini açmak lazım. Sokakta yürürken biri açıp da size bir yerini gösteriyorsa bu da teşhircilik ancak anladığım kadarıyla bu aynı zamanda cinsel taciz suçuna da giriyor. Hiç fark etmez işte yani sonuç olarak suç bu. Halka açık yerde cinsel ilişkiye girilmesi, çıplak dolaşılması, cinsel organını göstermesi işte en net şekilde teşhircilik diyebileceğimiz suçlar. Public fantazisi olanları üzdü bu durum farkındayım ama kimsenin görmeyeceğinden emin olduğunuz yerlerde fantazilerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor ki zaten bu sağlıklı diyebileceğimiz insanların aman etrafta kimse görmesin diye önlem alacağını biliyoruz. Tamam, yakalanma korkusu perçinliyor bu fanteziyi ama olay yakalanma korkusunun tadını çıkarmak. Birilerinin göreceği şekilde özellikle yapmak değil. Yani toplumsal açıdan düşündüğümüzde. Sokakta çıplak dolaşmanız da teşhirciliğe giriyor ama şimdi cinsel organını yahut cinsel kısımlarını sergilemek diyoruz ya teşhircilik suçu teşkil etmesi için. Cinsel organ tamam, onu anladık. Da göt mesela giriyor mu buna? Sosyal medya platformlarında çötönk diye göt paylaşmaya izin verilmiyor. Ama tanga, G-string falan giyerseniz sorun yok. Meme mesela, cinsel bir kısım mı? Çünkü kadınlar memelerini paylaşamazken erkekler sokakta bile üstsüz dolaşabiliyorlar. Zaten sütyensiz dolaşmak da suçmuş. Çok ilginç. Kadınlar sütyensiz dolaşamazlar diye bir kanun maddesi yok aslında ama neyse suç diyenler var. Teşhircilik deyince benim aklıma suç olan teşhir gelmiyor aslında. Daha çok aklıma gelen şey bedeninin cinsel bir haz yaratacak şekilde sergilenmesi. Aklıma da kadın cinsiyeti geliyor böyle düşününce. Çünkü bunun üzerine kocaman bir sektör var, hepimiz farkındayız. Ancak bu sektör niye var? Alıcısı olduğu için var. Seksi gözükmeyi sevmek sorun değil bence kesinlikle. Bundan para kazanmak da sorun değil. Sonuçta siz olmak istediğiniz şeyi oluyorsunuz. Bunun için para verenler olmasa da siz zaten öyle olacaksınız. Ama bunun sınırı nerede? Nereye kadar doğru? Oh, hadi herkes götünü başını açsın mı diyeceğiz. Olmayı sevdiğiniz şekilde olun demek, konu bedenini sergilemek olduğunda bana bir noktada tehlikeli geliyor. Bunun bir ucu vasatlığa çok yakın çünkü. Bu bariz suç olan teşhircilik konusu zaten oldukça net. Çırılçıplak sokakta dolaşamazsınız. Konuşamadım bak orada. Yani hastayım biliyorsunuz bir yandan da balgam konuşmama engel olabiliyor. Bunu söylediğim için özür dilerim midesi bulananlar olabilir ama ne yapayım ben bu şartlarda sizi özlediğim için podcast yapıyorsam bunu da dile getirmem lazım da arada böyle takılmalar olacak. Sorry. Çırılçıplak sokakta dolaşamazsınız diyordum. Teşhircilik, suç olan teşhircilikten bahsederken. Cennetten kovulmadan önce Adem'le Havva dolaşıyor da ama dersek yani oğlum onlar farklı. Yani yaprak konduruverdiler sonradan zaten onlar da genital organlarının olduğu bölgelere. İşlemiş olmuyor onlar suç. Çünkü yaprak var. Yakalanma ihtimaliniz olan yerde sevişemezsiniz. Araç için falan da dahil buna. Karavan içi dahil değil. Ama sanırım oralar karışık. Duruma göre değişkenlik gösteriyormuş bunların değerlendirmesi. Böyle bir durum yaşarsanız avukatla işi ilerletmeniz sizin yararınıza olacaktır aman diyeyim. Aklıma şey geldi. Heykelleri hallenen, direkleri hallenen insanlar oluyor ya hani maalesef. Duyuyoruz bunları. Bu teşhirciliğe giriyor mu diye araştırdım ve evet bu da teşhirciliğe giriyormuş. Yani bunların ceza alması lazım. İşin bu bariz suç olan kısmını kenara bırakırsak, üzerine konuşmak istediğim husus aslında sosyal medyada kendi bedenini sergilemek. Sosyal medyanın bu kadar hayatlarımıza girmesi birçok farklı şeyi de beraberinde getirdi aslında. Örneğin hiç tanımadığınız birinin gönderisinin altına gerizekalı yazdığınızda hakaret suçu işlemiş oluyorsunuz. Hakaretler de fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiyor. Yani evet ben bunu söyleme özgürlüğüm var diyemiyorsun çünkü orada zorbalık yapıyorsun sen. Beğenmiyorsan beğenmedim de geç. Bak bu senin fikir özgürlüğün bunu ifade edebilirsin. Birinin zeka seviyesini ölçecek merci sen değilsin ama. Gerizekalı diyenler için diyorum mesela bunu. Ha arkadaşlarına gönderip salaa bak salaa diyebilirsin ama ulu orta o kişiye hakaret edemezsin ki etmemelisin de çünkü sana ne? Sana ne? Bedeni sergileme noktasındaysa benim kafamı çok kurcalıyor bu durum. Bikinili fotoğrafımla kabanlı fotoğrafım arasında bir fark yok benim için. Seksi bir kıyafet giyip, seksi bir müzikle dans etmekle, zikir dansı etmek arasında da bir fark olmamalı böyle düşününce. Ama işte içimde yani bir fark var orada ya, bir fark var orada diye düşünüyorum. Biraz akınacağım sanırım bu aradaki farkı ortaya çıkarırken. Kendimle çelişiyorum çünkü. Bir diyorum, lan bu aslında terbiyesizce bir şey değil. Sonra aklıma bunu abartı şekilde yapanlar, seksi olmak için seks unsurlarını abartı bir şekilde kullananlar geliyor. Bunlarda da doğru olmadığını hissettiğim bir şeyler var. Nerede başlıyor bu abartı olma kısmı? Onu düşünürken biraz kayboluyorum. Gülşen'in giyim tarzı mesela. Bayağı seksi bir kadın ben, çok da beğeniyorum. Fiziği falan da müthiş bence. Ve bence ahlaksızlık falan değil giydiği kıyafetler. Güzel bir fiziği var yani. Aynı güzel giyinmiş ve ne yakışmış diye izlemesi bana keyif veriyor. Kadınlardan da hoşlanan biri olarak bu beni cinsel anlamda uyarmıyor ama. Belki tipim olmadığı için Gülşen bilemeyeceğim. Cinsel olarak kesin kes uyardığını düşündüğüm bir kesim var tabii. Peki bu durum sırf cinsel anlamda güdülerini kontrol edemeyen kişilerin ağzının suyunu akıtacak bir durum diye ahlaksızlığa giriyor mu? Yok ya diye net bir şekilde cevap verebiliyorum. Gülşen eğer sahneye sadece göbeği açık çıksaydı, diyelim ki sadece 10 kişinin ağzının suyu akacaktı. Yani kimsenin ağzının suyu akmayacaktı diyemiyorum ne yazık ki. Neyse, başka dekolteler veren bir kıyafetle şova çıktığında da 100 kişinin ağzının suyu aktı diyelim. Ahlaksızlık kaç kişinin ağzının suyunun aktığına bağlı olarak değişen bir şey mi? Bence değil. Bir toplumun vizyonsuzluk seviyesinin fazla olması bir insanın yaptığı şeylerin ahlaksız olduğunu net olarak göstermez. Göstermez. Burada niye bir söyleyemedim? Göstermez. Aleyna Tilki'nin Take It or Leave It diye bir şarkısı var. Son şarkısı sanırım. Bu klibini izledim. Çok eleştirilince merak ettim. Dedim ben ne hissedeceğim acaba? O klipte beni rahatsız eden belli başlı şeyler oldu. Motosikletin arkasında soyunması falan değil ya. Soyunması ya da seksi kıyafetler giymesi değil yani beni rahatsız eden. Liseye giden bir genci canlandırıyor orada ve liseliyseniz hala çocuk sayılıyorsunuz. Ha bu yaşlarda hayatımızda cinsellik yok mu? Var. Buram buram var hem de yani en deli zamanları diyebiliriz belki. En kontrolsüz zamanları. Titriyorsun böyle azgınlıktan resmen öyle bir an. Klipteki bu liseliyi vın vın motorları olan büyük ihtimalle dayısı veya amcası yani artık kimse arkadaşlarıyla birlikte motorlarıyla gelip liseli kızı okuldan alıyorlar. Bu kısmı benim gibi yorumlayan bence olmamıştır. Evet arkadaşlar, o okula gelen motosikletli beyler klipteki kızın okuldaki arkadaşlarına hava atmasını sağlayan kızın havalı amcası ve arkadaşları. Başka türlüsü kabul edilemez, pedofiliye girer çünkü. Şarkı hoşuma gitti bu arada benim bence yani bayağı yurt dışı standartında olmuş. Bu da nasıl bir hor görmeyse yurdumuzu yurt dışı standartında olmuş demek. kızım kendime bak. Çok güzel şarkılarımız var bizim halbuki Türk dilinde. Ama sanırım biz toplum olarak vasat işleri ön plana çıkarmaya daha meyilliyiz. Dalga geçmeyi pek seviyoruz ya milletle. O yüzden de dandik işler hep ön plana çıkıyor herhalde. Neyse, klipte ufak tefek huzursuz eden şeyler var sadece beni. Bunları da sorgulayarak lan gerçekten rahatsız olmamın dayandığı belli bir net bir sebep var mı yoksa baskıcı bir toplumda yetiştiğim için içimdeki bağnaz güdüler mi zortluyor diye bir muhakeme içerisindeyim. Algı denilen şey yüzünden aslında bazı şeyleri hoş görmemiz ve banane dememiz mümkün olmuyor. Şu motosikletli abi olayından bahsedeyim mesela. En çok dikkatimi çeken ve beni rahatsız eden nokta bu oldu çünkü bunun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi ben dedim ki bunlar klipteki liseli kızın amcası ve arkadaşları. Bu benim ıkınıp da çıkardığım bir görüş. Genel olarak algılanan şey her ne kadar klipteki liseli ile bu kişi arasında bir fiziksel temas olmasa da böyle bir şey gösterilmese de kendinden büyük ama cool olan bu orta yaşlı abilerle farklı bir arkadaşlığı olabileceğini düşündürüyor insana. Bu da haliyle insanı rahatsız ediyor. Neden? Çünkü gerçek hayatta bir sürü örneği var ailesinden sevgi görmemiş veya akranları arasında kabul görmemiş. Farklı farklı travmalar sebebiyle kandırılmaya müsait gençlerin yaşadıkları. Yaşını başına almış dediğimiz çoğu insan bile kandırılabiliyor. O biraz daha farklı bir konu tabii. Yetişkinler bile sevgi açlığı yüzünden kandırılmaya müsaitken bir çocuktan yararlanma algısını yaratmak ve bunu kabul etmek bana normal gelmiyor. Rahatsız eden nokta sadece algıyı yönetemiyor olmak. Motosikletli abi görüntüsünü cool olarak nitelendirip kendini daha güçlü hissetmek için farkında olmadan kendini kullandırabilecek ponçiklerimiz var. Bu algıyı tam olarak nasıl kırarız ben de bilmiyorum. Lisedeyken bir üniversitenin benden hoşlanması da benim de hoşuma giderdi mesela. Kendimi kendimden memnun hissederdim. Tam tanımı bu sanırım. Kendinden memnun olmak. Benden yaşça büyük olan biri sınıfsal anlamda benden daha güçlüymüş gibi gelirdi. Onun yanında durursam ben de güçlenirim gibi hissederdim. Liseli zamanlarımda tabii ki. Bu birinin, benden yaşça büyük birinin desteğini hissederek güçlenmek değil ama. Bağımlı ve bağlı bir güç hissetme arzusu. O yanımdaysa güçlüyüm, o yanımda değilse güçsüzüm. Kendi acizliğimi örtme çabası gibi. Hem bir de bakın ne kadar ben olduğumdan daha güçlü gözüküyorum ki sınıfsal anlamda daha güçlü olan kişiler benden hoşlanıyor gibi. Garip bir ego. Böyle hissetmek için gerçekten zayıf ve aciz olmanıza gerek yok bu arada. Her yaşta etrafındaki insanlara bir şekilde hava atma arzusu oluyor. Ancak küçük yaşlarda bu daha fazla sanırım. İşte lise zamanlarında da bunu yapabileceğinizi sandığınız en kabul görür durum sizden yaşça büyük bir sevgilinizin olması. İlişkilerde Yaş Farkı isimli bölümde konuşmuştuk bunu. Eğer kendinizden küçük veya büyük cinsiyet fark etmeksizin söylüyorum bunu, birisinden hoşlanma konusunda tereddütleriniz varsa lütfen o podcast bölümümü dinleyin. Şimdi de yeri gelmişken hemen belirtmek isterim. Sizden büyük birinden hoşlanmanızda sakınca yok olabilir. Güzel bir ilişkinin adımlarını da atabilirsiniz. Aşık da olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi de gerçekten size aşık olabilir. Ancak ilişkinizle ilgili tereddüde düştüğünüz durumlar yaşıyorsanız, ister size baskılananlar yüzünden olsun, ister sizin kendi öz değerleriniz yüzünden, hiç fark etmez. Huzursuzluk varsa ufacık içinizde çok yavaş ilerlemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ya da beklemeye almanız gerekebilir o ilişkiyi. Öz değerleriniz yüzünden huzursuz hissediyorsanız henüz sizden yaşça büyük birisiyle ilişkiye hazır değilsiniz demektir. İsteseniz de size küçüklüğünüzden beri öğretilen ve aşmak istediğiniz şeyler yüzünden huzursuzsanız yine sizden büyük birisiyle ilişkiye hazır değilsiniz demektir. Önce kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Kendinizi keşfetmeniz gerekiyor demek. Konu teşhircilikten nasıl buraya geldi peki? Teşhircilik konusunda benim en çok endişe duyduğum şey bunun çok rağbet gören bir gelir kapısına dönüşmesi. Bedenimi sergilerim, paramı kazanırım, gezerim. Bu kafa bana bir noktada sığ geliyor. Yapan yapsın elbette yani bana ne? Ne diyebilirim ki? Kötü yola sapmışsın yavrum demem yani. Ama çevremdeki hiç kimsenin sadece bedenini sergileyerek hayatını kazanmasını istemem. Yani sadece bu odaklı yaşamasını istemem. He o kişi belki finansal olarak kendini kurtarır ama beynine de yatırım yapmazsa bu esnada boşa bir hayat yaşamış olur gibi geliyor bana. Yani tamam bedenini sergilesin, seks işçiliği de yapabilir. Seks işçiliği konusunda da bunlara değindik zaten. Merak edenler o bölümü de dinleyebilirler. Ama bunun yanı sıra kendi içsel huzurunu geliştirmek için, kendi beynini geliştirmek için de kendine bir şeyler katıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Ve kendinizden yeterince emin olmadan bedeninizi teşhir ederek bir yerlere gelmeye çalışmak insanı çok çok yıpratacak bir süreç. Çünkü bir yerden sonra acaba beni sadece görüntüm için mi seviyor diye düşüneceksiniz. Sizin içsel hesaplaşmalarınızı bilmeyen, sizi neyi mutlu ettiğini bilmeyen yavan ilişkiler içerisinde bulacaksınız kendinizi. Bedeniniz tatmin olacak belki ama bu yaşıma kadar öğrendiğim bir şey varsa o da ruhumuzun da tatmin olması gerektiği. Olur da bir gün iyice böyle ünlü münlü olursam çıplak poz veririm ben. Evet. Kendimi güzel görüyorsam bu güzelliği sanatsal bir şekilde sergilemeyi seviyorum, ne yapayım? İnsan bedeni güzel bir şey sonuçta. Her insan bedeni güzel mi? Aslında güzel de. Bana göre güzel olmayabilir tabii ki yani. Her bedeni beğenmek zorunda değilim. Ama hepimiz birer güzeliz. Yani göz zevkime uymayan bir beden görürsem de ona bakmam olur biter. Bir insan tamamen giyinik bir şekilde de yuh artık diyeceğiniz bir algı yaratabilir. Olay aslında işte algıyı yönetebilmekle alakalı. Kanunen suç olan teşhircilik dışında bizim her soyunana ve seksi poz verene dediğimiz ay teşhircilik ama bu da artık dediğimiz şey işte algıyla alakalı. Ben istediğimi yaparım ya, istediğimi giyerim ya diyebiliriz ki başkalarının özgürlüklerine dokunmadığımız sürece yapabilmeliyiz bunu. Ama kitleleri peşinden sürükleyen biri isek yarattığımız algıya dikkat etmemiz gerek özellikle diye düşünüyorum. Ya aslında kitlelere de gerek yok ya. Mesela bir abla olarak kardeşlerime iyi örnek olmak isterim ben. Çevremdeki insanlara iyi örnek olmak isterim. Küçültebiliriz sınırı yani. Porno yıldızı olsaydım, tabii kadınların sömürüldüğü sektörde değil, Erica Lust'ın işlerindeki gibi bir porno oyuncusu olmak isterdim. Böyle düşününce de çok porno yıldızı gibi hissetmedim kendimi ya. Çünkü orada amatörleri oynatıyor çoğunlukla Erica Lust. Neyse işte. Kadın sömürüsünün işlemediği bir cinsel filmde oynuyor olsaydım bu kardeşlerime kötü örnek olduğumu göstermezdi. İyi örnek olduğumu da göstermezdi. İşimi yaptığımı gösterirdi. Yanisi muhafazakar bir yerde de yaşıyor olsanız, plajda da olsanız, çıplaklar kampında değilseniz, vajişlerinizi, pipilatolarınızı göstermek teşhircilik suçuna giriyor. Bunun dışında açık seçik giyinmeniz, seksi hareketler yapmanızsa aslında teşhircilik değil. Var olan algıları kullanış şeklinizle insanları belki rahatsız edebilirsiniz ama rahatsız olan da bakmasın yani. Basit ve sığ gördüğümüz şeylerin popülerleşmesinden korkan yetişkinler olarak yapmamız gereken tek şey mesela bu açık seçik gördüğümüz kişileri kapatmaya çalışmak. Aa, ayıp kızım, ayıp oğlum diye baskılamak değil. En doğru şeyi yaptığımızı düşünsek bile ondan çok daha doğru başka bir seviye var zaten. O yüzden ay Aleyna'nın klibi beni rahatsız etti, Gülşen'in dekoltesi beni huzursuz etti demek yerine bu yansıtılanları kendi yararına ve kendi değerlerine hizmet edecek bireyler yetiştirmek görevimiz olmalı. Eğer onun ahlak anlayışına uymuyorsa da onlar ne yaparsa yapsın diyebilecek güçte olmalı yetiştireceğimiz bireyler. Çocuklarımızı, kardeşlerimizi öyle bir yetiştireceğiz ki kendi isteklerine sahip çıkabilecekler. Ama ya buna özenirse diye korkmayacağız. Tek yolu bu. Her birey kendi iradesini kendi istekleri doğrultusunda yönetebilecek güçte. Tabii ki de yaş olarak belli bir olgunluğa erişmesi gerekiyor. Bu noktada da ona yol gösterecek yetişkinlere iş düşüyor. Yaşadıklarımız, başımıza gelenler bu gücü, irade gücümüzü elimize almamızı yavaşlatabiliyor tabii ki. Başta ailelerin çocuklarıyla her konuyu rahatça konuşabilecekleri bir ortam yaratmaları gerekiyor. Ülkemizdeki aile yapısını düşününce tabii bu da biraz ütopik kaçıyor ama aranızda beni dinleyen geleceğin ebeveynleri olduğunu biliyorum. Gelecekte siz arzu ettiğiniz açık iletişime sahip bireyler haline gelebilirsiniz. Bir insanı yetiştirirken kendi doğrularını aşılamak yerine doğru nedirin tartışılabileceği bir ortam yaratmak çok daha verimli olacaktır. Genel olarak baktığımızda insanlığın gelişmesine en çok katkıda bulunan şey felsefe. Felsefe denilince de akla hemen öyle akımlar, düşünürler, kim ne demiş, bunu bilmek gerek, bunlar gelmesin. Bence çok ağır konular bunlar çünkü. Araştırmacı bir düşünce şeklini ifade ediyor en basit haliyle felsefe. Öze ulaşma çabası. Biz bunu yitirdik. Biri diyor oradan bu bizim ahlakımıza ters. Ya Allah. Hele bir de günah yaftasıyla seni korkutmaya çalışıyor. Gerçekliği kanıtlanmamış bir şeyle korkutuyor seni. Korkutmaya çalışıyor. Başka bir hayatın cehennemini yaşamadığımızı kim nasıl ispatlayabilir şu an? Kundaktaki bebeğe tecavüz eden bir varlığın bu dünyada olması ve o bebeği bu dünyada cehennemi yaşatmasıyla basit insan varlığımızın baş edebilmesinin en kolay yolu tabii ki inanç. İşte yaradan ona cezasını verecek düşüncesi. Varsa verir, yoksa vermez. Bu görüş kişiden kişiye göre değişecek yani. Gerçek bu diyemeyiz ki. Var ya da yok diyemeyiz ki. Kimseye de bunu kabul ettiremeyiz. İnanç yani bu. Gerçek olan şey ise şu. Sapkın varlıkların bu dünyada var olduğu ve onlarla birlikte yaşamak, bir arada yaşamak zorunda olduğumuz. Bunu kabullenmek demek, ne yapalım, böyle bir dünyada yaşıyoruz demek değil. Bunu kabullenmek, bununla nasıl baş edeceğimizin yollarını araştıracak güce ve sabra ulaşmak demek. Neyin suç, neyin ayıp olduğu da yine üzerine felsefe yapabildiğimiz, saygı çerçevesi içerisinde düşünebildiğimiz, tartışabildiğimiz zaman netleşecek. Başka birilerine özenip kendi hayatını sığlaştıracağından korktuğumuz çocuklar, arkadaşlar, aile fertleri için de bu tartışma ortamını sağlıklı bir şekilde konuşabileceğimiz, yaratabileceğimiz alanlar yaratmalıyız. Şu an toplumda yok sen benim dinime laf ettin, yok ahlaksızsın, yok senin başın kapalı bağnazsın şeklinde birbirini anlama çabası içerisinde olmadan saldırgan tavırlar sergilememizin sebebi de sağlıklı tartışma ortamlarımızın yok edilmesi. Evet, gerçekten yok edildi. Kendi hukuksal hakkını bile arayamıyorsun, seni temsil etmesi gereken vekilin yaptığı yolsuzluğu bile eleştiremiyorsun. Sonra gel daha da anlayışlı ol. Ben ilkokuldayken tartışma gruplarımız olurdu. 3 ya da 4 kişilik 2 grup oluşturulur ve 2 ayrı konuyu savunurduk. Konular için seçilen çocukların gerçekten o düşünceyi savunduğu bir düşünce olması şartı aranmazdı. İnanmıyor bile olsan o düşünceye, o tartışmada sana verilen şeyi savunman gerekirdi. Bu da senin farklı bakış açıları aramanı mecbur kılardı. Şimdi grup çalışması bile yaptırılmıyor çoğu okulda. Herkes bireysel. Böyle olunca yeni neslin bencil olmasından, açlığa, yokluğa karşı duyarsızlaşmasından kim onları suçlu tutabilir ki? Biz bu ortamın oluşmasına izin verdik. Biz verdik o izni ve devam etmesine de izin veren yine biziz. Bu yayının ufaktan sonuna gelirken, ay bu da teşhircilik ama yani denilebilecek sosyal medyada sunulan klipler, seksi hesaplar, fotoğraflar, erotik paylaşımlar hakkındaki netleştirdiğim düşüncem şudur. Birilerinin kötü örnek olduğunu düşünüyorsam, kendime örnek alacak iyi birilerini, başka iyi birilerini seçmeliyim. Eğer ki çevremdeki insanların kötü örnekleri tercih edip kendilerini yıpratacak yollara başvuracaklarından korkuyorsam, onların gerçek düşüncelerini anlayabileceğim anlayışlı ve samimi ortamlar yaratmalıyım. Kanun önünde suç teşkil edecek teşhircilik suçundan kaçınmak için de bacak aramda ne varsa bunu açıp göstermemeliyim. Birilerinin beni yakalayabileceği alanlarda sevişmemeliyim. Yani en azından yakalayamayacaklarından emin olmalıyım. ve heykele, direğe, taşa, toprağa, ağaca, kerkinme gibi hareketler yapmamalıyım. Bunlar teşhircilik suçu. Bu güzel sesimle bu yayında bana katlandığınız için teşekkür ederim. Ay vallahi dayanamayacaktım, bölüm kaydetmesem ne yapayım? Siz de özlemişsinizdir bence. Hem ayrıca 19 Mayıs'ınızı da kutlamak istedim. Cumhuriyete bağlı değerlerimizin her geçen gün biraz daha yıpratıldığı şu dönemlerde Atatürk'ün adını daha fazla anmamız bence bir gereklilik. Hele de Atatürk Havalimanı şu an yıkılmak için oraya girilmişken. 19 Mayıs'la ilgili özel bir tarihsel bilgilendirme yaptığım geçen seneki bölümümü dinlemeyenler ve hatırlamak isteyenler giriş bölümünü dinleyebilir. Bölüm adı Sosyal Medya Flörtleşmeleri. Hadi bebişler, bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki yayına sesim kendine gelmiş olur diye ümit ediyorum. Öptüm sizleri. Bu sesimle bir de donum sende kalmış değil mi? Seksi seksi diyeyim hadi. Donum sende kalmış. Yine güzel oldu bence. Güzel söyledim. Haydi görüşürüz. Öptüm sizleri. Bye.